Selamlar herkese. Yılın ilk podcast'i biraz talihsiz başladık yıla. Çünkü bilgisayarımı tamire vermek zorunda kaldım ve tabii ki işler yolunda gitmedi ve istediğim zamanda geri gelmedi. O yüzden podcast bir hafta gecikti. Bunu bilmeyenler vardı sanırım beni Spotify'dan falan takip edenler. Ama diğer kanaldan işte ve sosyal medya hesaplarından takip edenler biliyorlardı zaten bunu. Her neyse işte öyle bir aksaklık oldu. Herkesten özür diliyorum. Bu hafta içinde gelecek bilgisayarım ve tekrardan kaldığım yerden hız kesmeden her şeye devam edeceğim. Bunu bir kenara bırakalım ve şeyden bahsetmek istiyorum size. Bu arada gündemde olan negatif şeylerden çok bahsetmek istemiyorum. Moraller çok bozulmasın diye. Bu hafta öyle bir karar aldım. Bir sonraki hafta belki konuşabilirim. Aa bu arada şey ya, konudan konuya atlıyormuş gibi oldum ama bana demiştiniz ki ya işte Başak Kaplan'la ilgili son podcast'te bir şeyler söyleyeceğim demişsin. Onu erteledin bir sonraki podcast'e, sonra onda da söylemedin. İşte ne zaman söyleyeceksin, bekliyoruz seni aylardır, yıllardır falan filan diyenleriniz var. Ne diyecektim biliyor musunuz? Zaten söylemek istediklerimi ben Twitter'da söylemiştim. Demiştim ki bana yaptığı büyük bir haksızlık, yani özet geçiyorum bu arada. Eğer aratırsanız Twitter'dan bu konuyla ilgili tweetlerimi bulabilirsiniz. Hatta bir dakika ya, şöyle yapacağım. Ben kendi tweetlerimi aratıp hemen size okuyorum. Çok saçma olacak ama. Arkadaşlar, Başak Kaplan tesettür videosuna Fair Use hakkımı kullanarak çektiğim podcast videoma telif attı. Kendi videosunu çizildikten sonra bunu yaptığı için YouTube sanırım çalıntı video muamelesi yaptı. Ben böyle zannediyordum başta ama böyle değilmiş. Kendisi direkt form falan doldurmuş. Bu benim içeriğim. Bunu ben sildim. Ve bu kanaldan da silinmesini istiyorum. Çünkü çaldı şeklinde. Tamam, eyvallah, evet olabilir bu arada. Olabilir yani. Ama ben kendisine ulaştım ve işte hani yani bu şekilde yapmaya gerek yok bunu. Çünkü böyle yapabiliyorsun. YouTube mesela bana şey verdi, strike verdi, ceza. 3 tane strike alırsam kanalım kapanıyor. Ama bu strike 3 ay boyunca mesela kanalda tekrardan bir telif cezası yemezsem kalkıyor kendi kendine zaten. Ben bunu bilmiyordum. Bilsem böyle bir şey yapmazdım herhalde. Ama yine de hani denemek istedim. En azından belki insani bir yan vardır kendisinde diye. Belki uzlaşabiliriz falan diye. Her neyse işte dedim ki hani bunu böyle yapmak zorunda değiliz. Benim kanalıma zarar veriyor bu durum. Ve şey yap, yani istersen bu şey buradan halledebiliriz. Çünkü daha önce hatırlıyorsunuz benim bir videom daha vardı. Yine tesettürle alakalı ya. Hep böyle oluyor ya. Tesettürle ilgili bütün videoların sonu hazin sonu böyle oluyor yani. Hepsinin kaderi aynı. Hepsi siliniyorlar. Sonra Mastın'daki tesettürlü kadın da tesettür hakkında konuşunca çok tepki çekmişti ve videolarını kaldırmak istemişti. Kendisi bana ulaştı. Ya onunki de böyle çok uzlaşılı bir şey değildi bu. Bu arada arkadaşlar, yani insan olan, ya diyelim bir durumdan hoşlanmadınız, tamam mı? Merhaba, ben bu durumdan hoşlanmadım. Kaldırır mısın lütfen? Teşekkür ederim. Yani bu şekilde başlayabilirsiniz diyaloğa. Yani inanılmaz defansif ve böyle şey saldırgan insanlar yani. Çok acayip. Sonuçta benim işim YouTube'da video yapmak. Eleştiri videoları, yorumlama videoları falan. Yani benim işim aslında bir yerde taşak geçmek değil mi yani? Bunu yapıyorum ben. Ama işin şakası bir yana, rahatsız olduysan mailden ya ben rahatsız oldum, kaldırabilir misin diyebilirsin yani. O kadın bana şey demişti. Merhaba, işte beni eğer kaldırmazsan, işte ben videoyu soramazsından kaldırdım. Beni kaldırmazsan yasal işlem başlatacağım. Böyle köpek korkutur, hayvan korkutur gibi böyle bir sopa sallıyorlar, tamam mı? Çok iğrenç geliyor bana ya. Çok aptalca yani. Her neyse. Ya Başak Kaplan bunu bile yapmadı bu arada. Ya direkt YouTube'dan form doldurup şey yaptı. Ve kendisine şey yaptığımda, ulaştığımda hani normal bir şekilde çözebiliriz bunu. Daha medeni yollardan falan şeklinde mesaj attığımda cevap bile vermedi yani, görüldü attı. Çünkü bunu bir power trip olarak görüyor, anladınız mı? Yani aha bak, ben sana cevap bile vermiyorum falan. Yani oysa ki ben normalde daha fazla uzatmayacaktım olayı ve silecektim videoyu. Ne oldu? Yani uzadı olay, göt oldun yani. Daha fazla göt oldun çünkü videodaki üşenmeden senin kısımlarını sildim ve kendi kız yani kendim anlattım her şeyi yani. Çok mu? Hani çok güzel bir win bir davranış mı oldu burada? Hiçbir şey olmadı. Sadece petty davrandım olayın günün sonunda ve kendi içeriğimi tuttum yani. Kendi emeğimi silmedim oradan. Çok saçma oldu yani. Aptalca. Her neyse. İşte görüldü atıyor. Ondan sonra ben de peki tamam o zaman dedim ve kendi şey yaptığım gibi hani size anlattığım gibi yaptım. Kendi içeriğimi tuttum oradan. Ve sonrasında da şey yazdım Twitter'a. Kendisine ne küfür hakaret ettim ne de körü körüne ismini karalayacak bir içerik yaptım. Hatta bazı yerlerde ona katıldım. Linçlenmemesi gerektiğini falan söyledim. Ama dinlediğini, izlediğini falan zannetmiyorum. Kaldırtabiliyordu ve kaldırttı sadece. Nitekim öyle de yaptı yani. Burada da araya ne giriyor biliyor musunuz? YouTube'un tamam fair use şeyi var ama bu ülkelere göre değişiyor. Amerika'da fair use kapsamında yani fair use Amerika'da beni koruyor. Çünkü bir içeriği parodi, eleştiri, yorum falan amacıyla kullanabiliyorum ama Türkiye gibi zaten ifade özgürlüğünün ve genel olarak hukukun, insan haklarının, özgürlüğün böyle mükemmel olmadığı, hatta böyle bayağı yerlerde süründüğü ülkelerde içerik konusunda da yani aynı durumdayız. İçerik konusunda da birilerinin bir şeyler söylemesine bakıyor olay. Yani zaten internet ve dijital içeriğe dair oturmuş yasalar yok ülkemizde. Bu yüzden de bir de insanlar hem bunu kullanarak hem de yani hem ülkemizdeki dijital ve internet anlamında geri olmamız hem de ifade özgürlüğü gibi bir şey olmadığı için herkes Ekşi'den, YouTube'dan, oradan buradan kafasına göre içerik kaldırtabiliyor mesela. Bence bu çok ezik bir şey çünkü özellikle mesela şaibeli doktorlarda falan çok görüyorsunuz bunu ya da kendine veya içeriğine güvenmeyen insanlarda böyle bir Ceren ne demişti? Ceren Sungur onu söyleyeyim size. Herhalde yarattıkları kağıttan kulelerin küçücük bir rüzgarda darmadağın olacağından korkuyorlar ve haklılar oluyordu ama buna böyle şeyler yaparak kendileri sebep oluyorlar. O kadar hoşuma gitti ki Ceren'in bu söylediği. Çünkü gerçekten öyle. Kağıttan kuleler yaratmışlar kendilerine. İşte Fi daha keza öyleydi mesela. Kendine böyle bir ufak bir kült kurmuş mesela. Ya da bazı doktorlar. Görüyorum çünkü Ekşi'de baya mesela doktorlar, avukatlar falan sildiriyorlar içerik. Neden? Çünkü kağıttan kuleler yaratmışlar ve o kağıttan kuleler sadece insanlar böyle YouTube'dan ya da Ekşi'den oradan özgür yerlerden eleştirince yıkılabiliyor. Ve onlar Instagram'da falan yarattıkları o yalandan süslenip püslenmiş imajı korumak zorundalar. Yani çok artificial bir şey aslında o imaj ama onu korumak zorundalar ya o yapaylığı. O yüzden sürekli böyle aksiyon alıyorlar. Mesela kendine ve içeriğine güvenen bir insan sikine bile sallamaz değil mi? Ya onu kaldırtayım, form doldurtayım, bilmem ne yapayım falan filan. Çirkin yani çirkefliğe vuruyorlar işi. Çünkü bu şekilde var olabiliyorlar. Her neyse. Ben de şey yazdım zaten. Kuaför kapattıran milletvekili gibi insanlar hakkınıza hoşunuza gitmeyecek şekilde konuştu diye Ekşi'de mahkeme kararı ile içerik engelletme ya da kanallarını başlarına yıkmakta serbestsiniz. YouTube'da bir yere kadar koruyabiliyor tabii Muz Cumhuriyeti gibi ortam olduğu için. Gerçekten öyle. YouTube bunun fair use yasaları şey diyor. Her olay kendine özgüdür, değişkendir. Çünkü işte bütün videolar mesela yani kontekst yok anladınız mı? Çünkü farklı ülkede işte olay bambaşka falan. O yüzden diyor ki hukuk devreye giriyor burada diyor. Ve Türk hukuku da ya henüz içerik üreten kişiyi koruyacak bir olgunlukta olmadığı için tamam mı? Genelde zorbayı, genelde içeriği kaldırtmak isteyeni, hakaret. Umarım ileride bunlar da kalkar. Hakaret suçu, işte halka kin ve düşmanlığı teşvik etme suçu, şahsım karalandı bilmem. Yani osursan suç. Ya bu suçlar bu ifade özgürlüğü olan bir ülkede ne bileyim işte insanların kendilerine güvendikleri böyle sürekli bir şeylerden korkmak ve özgüvensizlik eziklik belirtisi bu bence. İşte şahsım karalandı, marka değerim bilmem ne oldu falan filan. Yani insanlar kendilerine, markalarına yaptıkları şeylere falan güvenseler böyle şeyler böyle şeylere başvurmak zorunda kalmazlar. Tamam mı? Ve o zaman da daha özgür bir ortam olur. O zaman böyle yasalara ihtiyaç olmaz. Bir insan bir insana aptal, mal dedi diye dava açıp hukuku, yargıyı bu aptallıklarla meşgul etmeyiz mesela. Öyle bir toplum olduğumuzda. Şeyi de öyle görüyorum ben biliyor musunuz? Hani Fox TV'de işte maske bilmem ne zart surt yasaklandı falan filan bir şeyler oldu ya. Ya işte Rütü'ye falan. Ya böyle herkes böyle her şeyi yasaklamaya çalışıyor. Rütü'ye falan şey yapmaya çalışıyor herkes. Rütü'ye şikayet ediyor. Hani bir noktada Rütük de yani Rütük de diyor ki abi yani toplum böyle çünkü. Yani Rütük bir şey söylemesi bile toplum böyle. Toplum her şeyi şikayet eder olmuş. Yani herkes böyle her şeyi yasaklamak istiyor. Herkes böyle o dal yarak aşkı memnu Bülent var ya. Neydi Batuhan Karaca Kaca Kaca Kaca Kaya mıydı? O tipin söylediği gibi diyor ki annemin yanında Netflix izleyemiyorum yani Rütük. Ya tabii ki abartmasın ama Rütük de haklı yani falan gibi bir şeyler söylüyor. Ulan geri zekalı dal yarak. Yani sen annenin yanında dizi izleyeceğin diye bütün dünya, bütün ülke kapatsın mı yani her şeyi? Ya ben anlamıyorum. İşte böyle bir kafa olduğu için ülkemizde böyle bir zihniyet. Bu zihniyet değişmediği sürece bu yasalar da değişmez. Çünkü önce toplumun değişmesi gerekiyor ki yasalar topluma göre şekillensin, değil mi? Her neyse çok uzadık mevzu. Neyse bunların hiçbirine şaşırmıyorum artık. Kitabını eleştirdim diye YouTube'a ağlaya ağlaya benim kitabım öyle değil diye saniye saniye videosunu incelediği mail atan ve yine maille avukatına ihtar çektiren yazara şaşırmadığım gibi kim olduğunu biliyorsunuz zaten bu kişinin. Bu kişilerden sürekli bahsetmem, sürekli referans vermem bu arada. Hani böyle bu olayları öyle bir beni ezdiler ki unutamıyorum falan değil. Ya bunları ben öyle böyle hukuki garabetler olarak görüyorum ki mailden ihtar çekmek, avukatıyla tehdit etmek, kaldırtmak, YouTube'a mail atmak o kadar ezik ve komik olarak ya komik şeyler olarak görüyorum ki o yüzden sürekli ağzımda bunlar yani. Çünkü ben o kanalda milyonlarca kitap incelemesi yaptım. Tam milyonlarca değil, onlarca kitap incelemesi yaptım. Tek sorun bunlardan çıktı mesela, bu tiplerden çıktı. Belli bir kitleyi kendine böyle kült takipçisi gibi şey yapmış, böyle takip ettirmiş, tamam mı? Ve o samandan kuleler, kağıttan kuleler üflenip yıkılacak diye böyle götleri yırtılan kişiler hep. Tesadüfe bakın ki. Neyse, şey dedim ben de sadece sizi uyarıyorum. Bu insanlar kitaplarında, videolarında size kendilerini pazarladıkları gibi ilerici, eleştirel düşünebilen, çuvaldızı kendine batırabilen, farklı düşüncelere açık, eleştirilere tahammül gösterecek olgunluğa sahip, kendini gerçekleştirmiş kişiler değiller. Dünyada dönen dümenleri biliyorum ve bunun bir parçası değilim. Kapitalizm, falan gibi takılıp size koca bir yalan satıyorlar. Ellerine imkan geçtiğinde hepsi birer mini diktatör. Hepsi birer kapitalizmin bayrak taşıyanı, tamam mı? Bunu orada yazmadım ama size söyleyeyim. Kapitalizm, kapitalizm diye ağlarlar ama hani yaptıkları işbirliklerini, ne bileyim işte kitap anlaşmalarını, ya ne bileyim hani bunu şey diyorlar ya işte tüketmeyin, kapitalizm zart falan. Yeri geldiğinde böyle konuşabiliyorlar. Bu da çok büyük bir ikiyüzlülük mesela. Ben de mesela influencer'ım, tamam mı? Link veriyorum. İşte YouTube'dan reklam koyuyorum. Para kazanıyorum. İşte ne bileyim Patreon'um falan var. Tamam, para kazanıyorum yani. Çünkü kapitalizm. Kapitalizm olduğu için ben de kapitalist sistemde var olmak zorunda olduğum için bu şekilde para kazanıyorum. Yani ben size ne yapayım? Yalan mı satayım yani? Aman Allah'ım tüketmeyelim. Yok işte Kara Cuma'da bilmem Nil Kara İbrahimgil gibi. Yani ülkenin en büyük reklam yani resmen reklamların %90'ının jingle'ını sen yapıyorsun zaten. Hayvan gibi para kazanıyorsun. Yani o dolabındaki o bir yıllık kıyafetlerle kostümle bir ülke giyinir yani. Ondan sonra gelip Kara Cuma bilmem ne tüketmeyelim, üretme. Yani böyle aptal aptal yalansı yani yüzünüze bak gözünüze baka bak taşak geçirmesi. En komiğime giden şey bu. Yani Netflix'te iki dizi izliyor ya da işte o kitaplarda hükümeti eleştiriyor, düzeni eleştiriyor falan filan. Ondan sonra hayvan gibi ya kapitalist işte kafe açıyor, bilmem ne yapıyor, bilmem kimlerle işbirliği yapıyorlar. Ya parasının peşinde yani bu insanlarda. Size böyle fikirler satıyorlar ama onlar şey gibi ya dalga geçiyorlardı ya Don't Look Up'ta Leonardo DiCaprio şeyi küresel ısınmayı eleştiriyor falan ama geçen ne bileyim işte 1 litre yakıtı bilmem kaç bin kilometre bilmem karbon ayak izi oluşturan yatına binmiş tatil yapıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Bir de bu adam Leonardo DiCaprio bir tek Don't Look Up'ta oynadığı için değil. UNICEF'in mi bir şeyin küresel ısınma iklim değişimiyle falan ilgili çok şey ilgili güya Leonardo DiCaprio. Bu konularda falan şeyleri var yani inisiyatif almış güya. Hani bunu yapan adam böyle. Anlatabiliyor muyum? Yalan yani. Koskoca bir yalan. O yüzden bu insanlara körü körüne gidip takipçi ne bileyim işte hani videosunu seviyorsan izle, kitabını seviyorsan oku da yani ne bileyim, köpeği olmayın bu tiplerini anlatabiliyor muyum? Bunu demek istedim. En küçük eleştiriye bile asla tahammülleri yok. Yani duymamayı, okumamayı bile seçemiyorlar. Direkt sildirmeyi, imha etmeyi, yok etmeyi istiyorlar. Yani ekşi de o eleştirinin durması ya da video olarak, podcast olarak benim eleştirimin durması ona batıyor. Yani yok sayamıyor bu eleştiriyi. İlla olaya da müdahil olacak. Yani illa şey yapacak, müdahale edecek, sildirecek, kapattıracak, yok edecek. Çünkü sadece alkışlanmayı seviyorlar. Sadece pohpohlanmayı, pışpışlanmayı istiyorlar. Böyle kült lideri gibi tapacaksınız onlara. Seveceksiniz, muhteşem yorumlar yapacaksınız. O yüzden Twitter'da barınamıyorlar mesela. Bu anlattığım iki kişi de Twitter'da barınamıyor. Çünkü insanlar şak şak şak. Yani önüne geleni söylüyor mesela. Twitter'da 12 yaşında çocuğun Twitter hesabı vardır. O bile 50 yaşındasındır. Gelir ağzına sıçar mesela. Cem Yılmaz'ı düşünün ya. Adamın ben o son stand-up'ındaki o bariz bence birazcık başarısızdı. Biraz yaratıcılığı körelmişti. Bu yaratıcılığının körelmesinin sebebinin Twitter'da kesinlikle daha çok takılması olduğunu düşünüyorum. Adam Twitter'da takıla takıla espri yapmayı unutmuş. Yani ve de yaptığı esprilerin kimin neresine dokunacağının o kadar farkında ki şey yapamıyor mesela. Bunu göz ardı edemiyor espri yaparken. Aa, onun da hassasiyetine dokunacağım bilmem ne. Çünkü Twitter böyle bir yer. İnsanlar Twitter'da sizin ağzınıza burnunuza sıçar yani. Her zaman haklılar mı bu konuda? Hayır tabii ki. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin yarattığınız şey orada anında alıntılanıp üstünden aşağı sıçılmaya açık bir hale geliyor. Ve bunu kaldıramıyor. Mesela Cem Yılmaz kaldırıyor. Takılıyor hala Twitter'da. Hayvan gibi de filmini yapıyor. Ne bileyim işte dizisini, her bir şeyini yapıyor değil mi? Sadece işte şey stand-up konusunda birazcık böyle şevki kırılmış gelmişti bana. Onun dışında adam her şeyini yapıyor yani. Ama bunlar mesela Twitter'a bir girsinler. Üç kere alıntılansınlar, depresyona gidiyorlar. Çünkü kendilerine güvenleri yok, tamam mı? Kendileri böyle bir şey yok ortada. Bir o yere sağlam basıyorum, ayaklarım yere sağlam basıyor. O içteki güven hissi yok çünkü. Kağıttan kule olduğunu çok iyi biliyorlar çünkü yarattıkları şeyin. Her neyse bunu söylemiştim zaten. Bu yüzden Twitter'a gelemiyorlar. Twitter kapansın istiyorlar. Yasaklansa üzülmem diye tweet'i var bu kişinin bu arada. Twitter yasaklansa üzülmem. Yani yasak, hani mesela istemediği bir şeyin yasaklanmasının da konusunda çok rahat mesela. Tamam mı? Size o kadar farklı düşünceler, farklı fikirler satıyor. Tamam mı? İşte ne bileyim işte çok böyle acayip şey mesela. 500 bine yakın takipçisi var. Tamam mı? Sorsan işte böyle entelektüel falan. Eğitimli insanların takip ettiği falan bir tip. Ama yobaz gibi kendisine hoş gelmeyen bir şeyin yasaklanmasını savunabiliyor mesela. Çok rahat bir şekilde. Ya benim gözümde bunun Noel ağacı yasaklansın. Ya bunun hiçbir farkı yok biliyor musunuz benim gözümde? Ya da işte başörtüyü istemiyorum, görmeyi sevmiyorum, yasaklansın. İşte sokakta köpek istemiyorum, hepsi öldürülsün. İşte şunu istemiyorum, televizyondan kaldırılsın. Netflix istemiyorum, yasaklansın. Hiçbir farkı yok. Twitter yasaklansa üzülmem. Hani bunu bu şekilde yumuşak ifade ettin diye sen o insanlardan farklı olmuş olmuyorsun, tamam mı? Aynı yobazlık bu. Kesinlikle aynı yobazlık. Ve işte hani sürekli bir şakşaklanma ise özgüven eksikliği, eziklikten dolayı sürekli şakşaklanma, sürekli pohpohlanma, pışpışlanma, başın üstüne koyulma, tamam mı? Hep böyle bir şey, istek var. Dünyanın böyle çalışmadığının farkında değiller hala. 50 yaşına gelmişler. Dünyanın böyle çalışmadığını bilmiyorlar hala. Her neyse işte. Sizden tek bir ricam var. Bu olay duyulsun. Biliyorum ki kale almadığım, linç olup bitmiş, benim haberim yok abi diye takıldığını, okumadığını iddia etse de söz uçar yazı kalır. Başlığına girip bakınca yaptığı şey orada nal gibi dursun istiyorum. Neyse yorumlamam bu kadar. Yani sizden aslında şunu istemiştim. Fi olayının duyulduğu gibi çünkü orada Ekşi'den bana bayağı bir destek gelmişti. Bu olayda en azından başlığında bulunsun yani orada görsün insanlar mesela benim videomu yasaklamaya ve beni sansürlemeye çalıştığını. Çünkü yasak ve sansür bana göre o kadar fundamental bir insanın yobazlığı hakkında, insanın kendine güvenmesi ve ezikliği hakkında bilgi veren bir şey ki. Bir insan sürekli kendiyle ilgili bir şeyleri susturmaya çalışıyorsa bu size kimi hatırlatıyor mesela? En ünlü figür olarak her gün hepimizin hayatında olan, her gün bir tane söylemiyle bütün her yer Bütün ülkenin ağzına sıçan, tamam mı? Ve hakkında bir kötü şey bile söylenmesine tahammülü olmayan, her şeyi yasaklatmaya çalışan. Aklınıza gelen en ünlü figür kim mesela? Bunun gibi ya küçük küçük böyle tipler oluşmaya başladı. Çünkü yani ne görürsen değil mi? İmam osurursa cemaat sıçar derler ya. Yani gerçekten böyle yapıyorlar mesela. Hani çok böyle muhalif falan olduğunu iddia ediyor ya bir de bu tipler. Yani aslında tam tersi. Tamamen aynı şeyi yapıyorlar o kişiyle, farkında değiller yani. Her neyse işte. Aslında hiç bu olay hesapta yoktu. Bunu hiç konuşmayacaktım. Ama sürekli bana soran bir tayfa vardı. Ya işte konuşmayacak mısın? En son bir şey diyeceğim demiştin de bilmem ne demedin de onu da dört da, dozurttu falan filan. Söylemiş olayım, bunu diyecektim. Sürekli şakşaklanmayı istemek bana göre bir sorundur insandaki. Ya büyük bir yobazlıktır ve de. Bundan kurtulmalarını diliyorum kendilerini. Bunu söyleyecektim. Her neyse. Ben size demiştim ki bu bölümde bana şey yapın, tamam mı? İlişki sorularınızı sorun. Ne alakaysa birden zor diye konuyu değiştirdim ama. Aklıma böyle bir şey geldi ya. İlişki konuşalım. Ben de dünyanın en müthiş ilişki tavsiyesi verecek olan insanıyımdır ya. O yüzden hemen şey yapmak istedim. Sorularınızı almak istedim. Buraya not ettim. Bana Instagram şeyden bir sürü soru sordunuz. Instagram'dan ben size soru sormanız için bir kutucuk açtım. Oradan soru sordunuz. Ve ben de şimdi onları cevaplayacağım. Umarım herkese faydalı olacak bir bölüm olur. Öncelikle kendi ilişkimden bahsederek başlayayım. Yani çünkü az önce dedim ya en mükemmel ilişki tavsiyesi verecek insanımdır ya. Orada şunu kastettim arkadaşlar. Benim bir tane sevgilim oldu yani hayatımda. Yani çok üzücü biliyorum ama. Yani herkesin milyon tane sevgilisi olacak diye bir şey yok yani. Yani çeşitli flörtleşmeler, bilmem neler, buluşmalar falan o tarz şeyler oldu. Ama hiçbir zaman adı konulmadığı için ben onlara sevgililik diyemiyorum. O yüzden ilk official sevgilim Fatih olduğu için kendimi böyle çok şey ya rahibe gibi hissediyorum. Ama maalesef bu yani olan bu. O yüzden belki de size ilişki tavsiyesi verecek son insanımdır. Ama yine de böyle bir işe giriştim, kalkıştım artık. Yani madem şey yaptık, başladık böyle bir işe. Sorularınızı cevaplayayım. Çok daral sorular soranlar da oldu. Elimden geldiğince soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Öncelikle şey uzun mesafe ilişkisi soran çok oldu. Evet. Ankara, İstanbul, Polonya, Türkiye olmak üzere ben de uzun süreli uzak mesafe ilişkileri yaşadım. Ya şöyle söyleyeyim, olur olmaz değil ama çok fazla böyle sabır gerektiriyor. Çok fazla iki kişinin de gerçekten istemesini gerektiren bir şey. Bir kişi çok şey değilse, böyle kafası başka insanlara, başka yerlere falan gidiyorsa ya da istemiyorsa, yapmak istemiyorsa olmuyor yani. Ama iki kişi de istiyorsa olmayacak bir şey değil, oluyor. Nitekim oldu da bizimki. Ama şöyle söyleyeyim, yani eğer başındaysanız çok tavsiye etmiyorum ya. Yani bilmiyorum, çok zahmetli çünkü sıkıntılı. O yüzden çok başındaysanız ilişkinin ve böyle uzağa gidecekse falan hiç başlamamak gerçekten bazen insan için daha iyi oluyor. Ama tabii ki başladıysanız ve devam ediyorsa bunun için yollar da var yani işte ne bileyim beraber film izleyelim, zart durt işte bilmem kaç haftada bir ya da ayda bir buluşalım. Bilet paramızı biriktirelim, zart da zurt da böyle çeşitli sistemlerle. Mesela biz ayda bir mutlaka buluşuyorduk İstanbul-Ankara olayı varken. Hatta bazen 3 haftada bir falan buluşuyorduk. Bu tarz çözümleri de var tabii ki. Olmayacak bir şey değil. Ama dediğim gibi yani iki tarafın da istemesi gerekiyor ve biraz zahmetli. O yüzden yani herkes tabii kendine bırakıyorum kararı herkesin de. Zor ya ne bileyim zaten hayatlarımız zor. Bir de uzak mesafe ilişkisi falan ekstra zor yani. Öyle bir challenge istiyorsanız hayatınızda yapın yani ne bileyim. Sigara içen partner. Bu da sorulmuş. Ya arkadaşlar ben de bu durumdan muzdaribim yani. Ben de bu olayı çok çözdüğümü söyleyemem. Bazen inanılmaz rahatsız oluyorum Fatih'in sigara içmesinden. Evde zaten sadece balkonda içiyor ama o bile beni bazen salona sızıyor. Koku çok rahatsız ediyor. Ve kafede orada burada yani resmen pasif içici oldum arabada falan. Çok rahatsız oluyorum. Bilmiyorum bıraktırmaya çalışıyorum ama Sonuçta içiyorsa içecektir yani, ben engelleyemem onu. O yüzden bu böyle bir sıkıntı aramızda. Hani ben kendi olduğum ortamlarda içirtmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü sonuçta benim ciğerlerime de zararlı yani. Kendi ne yapıyorsa yapsın bir yerden sonra, ama bana zarar vermesini istemiyorum bu durumun. O yüzden hala çözebilmiş değiliz. Çok sıkıntı. Yani partner olsa neyse, sevgili olsa neyse, de evlenince daha büyük sıkıntı, biliyor musunuz? Çünkü balkonda bile o kokuyu duyunca ben sinir oluyorum mesela. İstemiyorum yani. O yüzden gıcık oluyorum. Sesimden, ses tonumdan anladığınız üzere çözebildiğimiz bir şey değil yani hala. Ara sıra soğuduğun oluyor mu? Nasıl canlı tutuyorsunuz? Ya soğuduğum olmuyor. Sadece ilişki bazen monotonlaşıyor ve mesela bazen bir bakıyoruz böyle, ne bileyim, herkes kendi hayatına çok dalmış oluyor. Ben burada bilgisayarda oluyorum. Fatih içeride bilgisayarda oluyor. Birbirimizin yüzüne zor bakıyoruz falan. O zamanlar işte birimiz mutlaka hani gel yürüyüşe çıkalım. İşte beraber gel kahve içmeye gidelim. Bir şeyler yapalım. Film izleyelim. Zartürk falan, o şekilde. Ne bileyim işte, ya da başka bir şey. Bir yere bilet alalım. Bir şey yapalım falan gibi şey yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Zaman geçtikçe ilişkiler hoyratlaşıyor mu? Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ya niye hoyratlaşsın ki? Birbirine sevgili, saygılı olduğun sürece neden birbirine birden kaba davranmaya başlasın zaman geçtikçe? Hani biz 11 yıldır neredeyse sevgiliyiz. Ve 11 yıl geçti diye böyle bazı şeyler aramızda şey olmadı yani. Hani mesela 11 yıl geçti, salak, aptal diyebiliyoruz birbirimize artık. Birbirimizi dövüyoruz falan, böyle bir şey yok yani. Hala ilk zamanlar, ya ilk zamanlardaki kadar kibar olmasak da mesela yanında osuramıyordum, artık osuruyorum bunun gibi. Yine de hoyratlaşma olarak osuruğu söylemiyorum yani. Mesela hoyratlaşma şeydir, birbirine kötü davranmaktır benim gözümde. Ve böyle bir kötü davranma, birbirini önemsememe, böyle bir durum yok yani. Hala birbirimizi çok önemsiyoruz ilişkimizin başlarındaki gibi. Ve çok da şey yapıyoruz yani, kibar davranıyoruz, ne bileyim. Orada o şeyi koymak önemli. Mesela şey önemli. Biri hoyratlaşmaya başladığında ona hop ne yapıyorsun, ne oluyor kardeşim ya? Ne oluyor yani, farkında mısın şu an ne söylediğini, ne yaptığını falan gibi. Bir tarafın hoyratlaşmaya meyilli tarafı hop demesi önemli yani. Ve o hop dediğinde hala devam ediyorsa da tekmeyi basması önemli açıkçası. Lise sonum hala bu var ya, bu soru en az 50 kişi sordu bunu ya. Lise sonum sevgilim olmadı. 20 yaşındayım sevgilim olmadı. 22 yaşındayım sevgilim olmadı. Ya yemin ederim o kadar sorun olmayan bir sorun ki arkadaşlar. Yani gerçekten yani bundan tamam rahatsız olmanızı anlayabiliyorum. Sevgilim yok, sevgilim yok falan, ama yani olacaktır. Gerçekten üzülmenin bu konuda, yani zaman geçiyor ve hala sevgilim olmadı. Çok şeyim, tecrübesizim falan. Böyle düşünmeyin yani ya. Doğru insan çıkacak karşınıza. Evet, bu arada doğru insan diyorum da böyle mükemmel bir insan olana kadar işte hiç asla olmayacak falan. Böyle bir durum yok. Çünkü mükemmel bir insan yok yani. Ama tahammül edebileceğiniz ve sevebileceğiniz bir insan mutlaka bulacaksınız. Bulursunuz yani ya. Bu kadar stres yapmayı acele etmeyin bence ya. Yani lisede hatta hiç gerek yok bana sorarsanız. Yani lisede hiç sevgilim olmadı ve hayatımda bunu bir eksiklik olarak görmüyorum ben. Hatta lisede sevgilisi olan arkadaşlarım bana ay cringe falan diye anlatıyorlar yani o lise sevgililiklerini. Ne bileyim ya, bence çok elzem bir şey değil yani. Bir lisede, üniversitede sevgiliniz yok diye üzülmeyin, kendinizi paralamayın ya. Ne bileyim işte, bol bol insanlarla tanışın. Değişik deneyimler edinin falan yani. Üzülmeyin. Ya tam anlayabiliyorum. Yalnızlık da şey olmalı hani, mesela sevgilisizlik falan, ama gerçekten kafanızı takacak bir şey değil bu. Yani hani 22 yaşındayım hala yok. 23 yaşındayım hala kimseyle öpüşmedim. Hiç problem değil ya. Vallahi hiç problem değil yani. İlk öpüşmeni 25 yaşında da yapabilirsin yani. Hiç problem değil. Yakın arkadaşımıza platonik olduğumuz kişiyi söyleyince neden onunla yakınlaşıyor? Yani böyle bir arkadaş demek ki yakın arkadaşın değil. Böyle hesaplara girdiğine, böyle hareketler sergilediğine göre arkadaş değilmiş pek ya. Bana pek arkadaş gibi gelmedi. Çünkü arkadaşlar böyle yapmaz yani. İdeal çiftlerin olaylara ikiz gibi aynı şekilde tepki vermeleri gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. İdeal çift diye bir şey yok. Bir elmanın iki yarısı diye bir şey yok. Ruh ikizi gibi diye bir şey yok. Onu sen kafanda yaratırsın. Tamam mı? Müthiş bir insan yok. Az önce söylediğim gibi sevdiğiniz, hoşunuza giden ve tahammül edebildiğiniz bir insan var yani. Dünyanın en mükemmel insanını işte yakışıklı, harika, her konuda muhteşem falan koyun kendinizle o kişiyi bir odaya, yani bir haftalığında bir evde yaşayın. Ya abi ya, dişini fırçalarken musluğu açık bırakıyor falan gibi aptal huyları olacaktır sizi sinir eden ya. Yani en mükemmel de tanrısal insanın bile başka bir insanı gıcık eden huyları vardır. O yüzden çok acayip her olaya aynı tepki veren falan asla böyle ikiz değiliz Fatih'le ya. Hatta film zevklerimiz falan o kadar farklıdır ki bizim. Müzikle zevklerimiz neyse biraz benziyor ama film zevklerimiz acayip farklı. Ve bu bize hiç mesela aman Allah'ım ruh ikizi değiliz ayrılalım falan gibi bir şey olmadı yani. Çünkü çoğu konuda ortak düşünüyoruz. Ne bileyim birbirimizi seviyoruz falan. Bilmiyorum bazen yeterli yani her şeyin müthiş benzemesi işte her şey match up olacak muhteşem bir şekilde falan. Böyle bir şey gerekmiyor. Eski sevgiliyle arkadaş olunur mu? Olunmaz. Move the fuck on. Yani ikiniz de hayatınıza bakın, önünüze bakın arkadaşlar. Yok eski sevgilim hala yazıyor 4 yıl sonra hala işte arada sırada bilmem ne falan filan gibi. Bırakın yani tamam mı? Tamam arada sırada ne haber iyi falan hoş beş bu kadar yani. Bence bundan fazlası boka sarıyor işler. O yüzden herkes önüne bakmalı benim fikrim bu. Sevgilimi çok seviyorum ama öperken hep izin istiyor. Ona yani nazik bir şekilde şey diyebilirsin işte öperken sürekli öpebilir miyim demene gerek yok. Aslında ben sen şöyle yaptığında anlarım. Ve sen ben öpücüğe itiraz etmediğimde ve öpücüğe şu şekilde karşılık verdiğimde öpücüğü kabul ettiğimi anlayabilirsin. Hep izin istemene gerek yok falan diye karşı tarafın anlayacağı şekilde ve kendini de rahat hissedeceğin şekilde bu durumu izah edebilirsin. Ya aslında çoğu sorunun cevabı iletişim biliyor musunuz? İletişimsizlik çok sebep oluyor. Saygısızlık, sevgisizlik, iletişimsizlik sebep oluyor ayrılıklara yani. Bir taraf iletişim kurmak istemiyorsa öbür taraf istediği kadar kaçını yırsın olmuyor yani. İki tarafın da birbiriyle iletişim kurmak istemesi şart. Sevgiliyle aynı evde yaşamaya başladıktan sonra ilk bir sene anlaşamamak normal mi? Şimdi bu soruyu şöyle cevap vereceğim. Ben ilk nişanlandığımda çok korktum evlilikten ve hasiktir ya bu ne falan gibi böyle bir ara cold feet dediğimiz evlenmekten korkma ve her şeyi geri sarma falan böyle bir depresyon tarzı bir şey yaşamıştım tamam mı? Ve bunu genelde çiftler evlendikten sonra yaşıyorlarmış çoğu çift. Evlendikten sonra ilk 1-2 sene falan yaşıyorlarmış böyle uyumsuzluklar, böyle tartışmalar, kavgalar falan filan. Şey bu böyle şey sancıları ilk bir ya şey derler ya hani büyüme sancıları falan bunun gibi bir şey işte. Ben onu mesela şeyden önce yaşamıştım evlenmeden önce. Böyle fark edip nasıl kendimi nasıl büyük bir şeyin içine sonuçta evlenmek hayatını birleştirmek farklı yani. Senin artık rolün değişiyor falan hayattaki o kişiye karşı falan. Değişik bir büyük bir hayat değişikliği sonuçta ve alışamayabiliyorsun. İlk zamanlar öyle hissetmiştim. Normalde de işte çiftler yani böyle bir benim gibi hani önceden böyle bir şey hissedip psikolojik destek almış olmayan yani sonuçta herkes evlenmeden önce evlilikle ilgili her şeyi öğreniyor ve psikolojik destek alıyor diye bir şey yok. İnsanlar zart diye evleniyorlar yani. Ve evlendikten sonra ilk 1-2 sene böyle şeyler yaşıyorlarmış. O yüzden sevgiliyle aynı evde yaşamaya başladıktan sonra ilk bir sene anlaşamamak normal mi? Normal sayılabilir ama anlaşamamaktan kastının ne olduğuna bağlı. Mesela ufak tefek meselelerde tartışıyorsanız tamam da böyle bayağı yani şeye bağlı anlaşamamanın dozuna bağlı. Gerçekten birbirinize uymadığınızı hissediyorsanız demek ki olmuyor demektir. Yani onun da kararını siz verebilirsiniz. Bence sen anlayabilirsin oradan o ayarı falan. Yazmıyor ne yapmalıyım? Ya arkadaşlar ya yazmıyor. Ha, bu da çok geldi. Yazmıyorsa bence ilgilenmiyordur ve yazmayıp da taktik yapmaya çalışıyorsa da bu kadar taktik yapan, bu kadar oyun oynayan birine ihtiyacınız yok bence. Ya en azından bu işler için ne bileyim belli bir yaştan sonra bu işler için fazla insanlar sabır olmuyor yani sabır kalmıyor insanlarda. Ben de şu anda o yaşlarıma yaklaşmakta olduğum için galiba böyle bir tavsiye veriyorum. Yazmıyorsa siktir edin yani abi ne yapalım? Dünyanın sonu değil ya. Yazan birini bulun yani. Böyle taktiks, maktiks oyun oynayayım. Ben ona böyle yapayım. O da böyle yapsın. Köpek çekeyim ona falan bilmem ne falan böyle. Aptal aptal taktik. Ya gerek yok ki bence böyle şeylere ya. Yani açık ve net olunmalı bence. Eski sevgilimle hala konuşuyoruz. Nasıl unutabilirim? Hala konuşmayarak unutabilirsin. Az önce söylediğim gibi. Bence konuşmamak, herkesin kendi yoluna bakması daha güzel bir seçenek oluyor. Kızar lezbiyen birisi yazmış. Lezbiyen bir çiftiz biz. Ama kız arkadaşım, homofobik söylemleri var bazen filan gibi. Ya maalesef yani LGBT insanlarda da homofobikler oluyor. Buna içselleştirilmiş homofobi deniyor. Yani yetişme şekli, yaşam tarzı, etrafından duyduğu şeyler falan maalesef o insanı öyle, yani o öyle görüyor çevresinde mesela. Kendisi de öyle hissettiği halde homofobi yapabiliyor yani bu. Evet, maalesef birçok insanda var. Ne bileyim, konuşmayı ya da işte ona doğrusunu öğretmeyi, doğru bilgileri tartışmaya çalışmayı deneyebilirsin ama olmuyorsa da ne bileyim, herkes kendi yoluna bakabilmeli. Çünkü çok zor olmalı, biliyor musunuz? Mesela bir tane gay arkadaşım vardı. Çocuk mesela, yani sevgilisi hiç onunla el ele tutuşmak istemiyordu. Ya da işte bazı şeyleri, işte ben gayim ama öyle erkek gayim, öyle işte ibne değilim falan gibi, böyle hayatı algılayış biçimi çok farklı falan. O insan, yani o insana nasıl mutlu olabilirsin ki? Kendini bile, yani kendine bile şeyi yok mesela. Kendini sevmeyen insanı sen nasıl seveceksin mesela? Kendi içinde bazı şeyleri halledememiş. Kendi nefret ediyor yani, kendi varoluşundan nefret ediyor demek ki. O insanı düzeltmek biraz zor. Kendisi istemesi lazım bazı şeyleri anlamayı. O yüzden bilmiyorum ya, yani bu düşünceler kolay değişen şeyler değil. Bilmiyorum, konuşmaya tabii ki iletişim kurmaya çalış da olmuyorsa da yapacak bir şey yok yani. Storiesine cevap vererek yürüsem cringe mi olur? Ya niye cringe olsun abi ya? Nasıl yürüyeceksin? Ya tabii ki storiesine cevap vererek, yani konuşma, iletişim kurmaya çalışarak yürüyeceksin. Alev falan atmaktan bahsetmiyorum. Tabii ki alev atma da normal bir şekilde cevap yaz, konuş yani. O kadar çok şey geldi ki, ya konuşamıyorum. Nasıl ilk adımı atacağım? Nasıl başlatacağım? Hoşlanıyorum, söyleyemiyorum. Ya kırın. Yani ne olabilir mesela en kötü? Rezil olursun ve önüne bakarsın yani. Gerçekten bazı riskleri alın ya. Söyleyin mesela, söyleyin, ne olacak? Evet, o cesaret çok şey gerektiren, yani çok cesaret gerektiren bir şey ama bazen böyle gemileri yakıp söyleyebilmek gerekiyor gerçekten. Yazıp görüldüğü red yemekten korkuyorum. Neden korkuyorsun ya? Korkma. Bu da sana bir ders olur. Öğrenmiş olursun mesela. Yani reddedilmek de var hayatta arkadaşlar ya. Mesela ben çok net biliyorum ki şu an mesela işte sevgilim olmadığı yıllardaki ben olduğumu farz ediyorum. Bazı insanlar mesela benden hoşlanıyor olabilir ama ben onların suratına bile bakmayacağım mesela. Aynı şekilde ben de bazı insanlardan hoşlanabilirim ve onların kalibresinde olmayabilirim. Yani onlar benim, nasıl söyleniyor, out of league demeye çalışıyorum yani. Ben o adamın hoşlanacağı tipte bir kız olmayabilirim. Bana gayet zordu diyebilir yani. Hayatta bunlar olabilir. Olan şeyler bunlar. Hayat böyle bir şey. Her daim biz değil, ben de diyebileceğimizi nasıl ifade ederiz? Bununla ilgili çok güzel bir çizim vardı. Paylaşmıştım bir ara storylerden, Instagram'dan. Diyor ki, sen benim dünyamsın diyor adam kıza. Kız da diyor ki, sen benim dünyam değilsin. Çünkü benim farklı gezegenlerim var. Sen de benim gezegenlerimden birisin. Yani sen de varsın ama benim bütün gezegenlerim sen değilsin. Benim hayatımda farklı şeyler de var. Ve buna saygı duyman gerekir. Ve bir insan başka bir insanın bütün dünyası olamaz yani. O çok bunaltıcı bir şey o. Çok böyle hapis gibi bir his. O yüzden arada ben de diyebileceğini, bireysel olanabileceğini bu şekilde anlatabilirsin mesela. Sen benim için bir gezegensin. Sen benim Mars'ımsın mesela. Ama benim dünyam da var, Venüs'üm de var, işte ne bileyim, Plüton'um da var. Sen benim hayatımdaki önemli şeylerden birisin ama her şey değilsin. Bazıları bunu anlamakta çok zorlanabilir. Nasıl yani ya? Sen, ben nasıl senin her şeyin değilim? Sen benim her şeyimsin falan. Gerçekten gerek yok böyle şeylere. Gerçekçi olmak lazım. Ayaklarının yere basması lazım. Bu podcast'te her ayakları yere basmak dediğimde bir şat atın. Gecenin sonunda bayağı sarhoş olarak şey yapabiliriz. İlk adım erkekten mi gelmeli? Hayır. Böyle bir şey yok yani. Karşı taraftan da kendi gördüğümüz empatiyi beklemeli miyiz? Tabii ki evet. Bunu soran kişi bence, bu arada hiçbirinizin ismini vermiyorum ve bana sorduğunuz sorularla birlikte yüzünüzü, isimlerinizi falan çok hatırlamıyorum. Rahat olabilirsiniz o yüzden anonim olarak kabul ediyorum sizi. Bunu bana soran kişi bence karşı taraf kendisine empati göstermiyor onun gösterdiği kadar. O yüzden bana yani bu şekilde sorma gereği hissettiğini düşünüyorum. Kesinlikle o empatiyi hak ediyorsun sen. Karşı taraf sana o empatiyi göstermeli, sevgili arkadaşım. Bunu söyleyeyim sana. Ondan sonra hemen sevgili yaptım diye orospu oldum. Bir de şey koymuş ama. Kovboy şapkalı gülen emoji koymuş. Bayıldım ona. Birinden sonra hemen sevgili yapabilirsin yani. Olabilir böyle şeyler. Sevgilimin ısırma problemi var. Sanki bir köpekten bahsediyormuş ki ya da kediden bahsediyormuş gibi söylemiş. Yani ısırma problemini açar mısın? Ne, niye? Sürekli ısırmak mı istiyor, ısırıyor, morartıyor falan filan mı? Eğer böyleyse hiç hoş bir şey değil sana zarar veriyorsa yani. Bence psikolojik destek falan alması gerekebilir. Bunu ona söyle yani hani beni ısırıyorsun ve hoşuma gitmiyor, zarar veriyorsun bana filan diyebilirsin. Evde tek başına olmayı özlüyor musun? Ya hayır desem buna çok mu şey olur? Çünkü zaten ben evde tek başımayım gün içinde. Ve bazen Fatih geç geliyor. O zaman da tek başıma olmuş oluyorum. Ne bileyim işte bazen Fatih bir yere gidiyor. İş seyahatine. İşte kalması gerekiyor falan. O zaman tek başıma kalmam gerekebiliyor. Ve ben aksine tek başıma olma hissini özlemiyorum. Çünkü zaten Ankara'da tek başımayım. Gün içinde tek başımayım. O yüzden Fatih'i özlüyorum zaten gün içinde ben. Akşam mesela azıcık geç gelse hemen gelse ya falan diyorum. Ya da işte salonda onun olmasını, ben bir şeyle uğraşırken yanımda onun olmasını falan seviyorum yani. Yalnız ya zaten şehirde yalnız olduğum için öyle ekstra bir yalnız kalma hissini özlediğim falan yok yani. Öyle yani tuhaf mı acaba? Bilemiyorum. Belki bazı insanların daha çok kendi kişisel vakitlerine ihtiyacı oluyordur ama ben zaten mesela şu an odada edit yapıyorum. Tekim o içeride uyuyor mesela. Ama mesela uyanık olduğunda şey diyorum ya işte beraber oturalım bilgisayarda sen burada takıl ben burada falan. Hani ben yan yana yakın olmayı seviyorum mesela. Herkes böyle olacak diye bir şey yok bu arada. Aldatanla olur mu? Bu tamamen sana bağlı. Aldatıp da hayatına gayet devam eden çiftler var. Güzel devam eden ya da aldatıp da tekrar aldatılan ama yine de bunu kabul eden ve devam edenler var. Yani o ilişkinin dinamiğine tamamen kişilere bağlı. Sen olur diyorsan, güveniyorsan karşındaki kişiye, değiştiğini düşünüyorsan falan. Yani olur demek ki. Ama ben kişisel fikrim bence olmaz yani. Onu yapabilmiş bir kişi. Yani o riski alabilmiş bir kişi demek ki o işi yapmak için konfor alanından çıkmayı göze alabiliyor mesela. O zaman yine tekrar alabilir ya da işte riskli başka davranışları olabilir falan. Ben kendim şahsen tercih etmem ama tercih edene de bir şey diyemem yani olabilir. Herkesin ilişkisi farklı. Erkek arkadaşım Müslüman, nadiren sevişiyoruz. Onun için sorun değil ama benim için sorun. Yani sonuçta böyle bu arada bu soru da çok geldi. Farklı görüşte falan. Olmaz arkadaşlar. Bence olmaz yani. Bilmiyorum yapan var ama ben şahsi fikrim çok zor ya. Beni çok zorlardı yani. Burada da mesela işte Müslüman olduğu için sevgilisi sevişmek iste bir de şey demiş mesela. Fazla sevişmek istemiyor. Nadiren sevişiyor. Sanki fazla sevişmeyince günah olmuyor yani. Nadiren sevişince de o nadirin günahı yazılıyor. Herhalde arkadaşım sevgilin fazla günaha girmek istememiş ama sonuçta girmiş günaha yani. Bilmiyorum işte onların farklı şeyleri, hesapları oluyor kafalarında falan. Bana göre daha rahat sevişebildiğin, sen sevişmeyi istiyorsan, seviyorsan daha rahat sevişebildiğin birini bulmak daha mantıklı ama karşı tarafa bunu söyleyebilirsin. Hani sonuçta günah oluyor ama az yapsak da günah, çok yapsak da günah gibi, bilmiyorum. Ya sonuçta dini olduğu için bir şey söyleyemiyorsun işte. Görüşünü değiştiremiyorsun. O şekilde devam etmek gerekiyor ya da işte başka birini bulmak gerekiyor maalesef. Başka bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Kavgadan sonra awkwardlık oluyor mu yoksa bana da çay koy filan mı? Bana da çay koy filan oluyor evlendikten sonra. Ya tabii ki belli bir küskünlük süresi oluyor ama yavaş yavaş hallediliyor insan. Hani böyle problemini anlatıyorsun falan. İşte iletişimini kuruyorsun, sonra işte gelirken ekmek alır mısın falan, buna dönüyor yani. 2 senedir beraber olduğum erkek arkadaşım bana hiç hediye almıyor. Ve ben manevi çer çöpün köpeğiyim. Sinirleniyorum yani. Fuck him demek istiyorum şu an ona. Çünkü ben de hediyelere bayılırım. Ve sana hediye, yani sen bunu sevdiğini belirttiysen, sana inatla hediye almaması, ya bence sana, ya ne bileyim ya, yeteri kadar değer verse, senin hoşuna gittiğini bilse alır değil mi hediye? Ne bileyim ya, doğum günlerinde, özel günlerde. Bazen sırf aklına geldiğin için falan. Ya Fatih bazen eve mesela şey getiriyor ya. İşte bugün mesela profiterol almış bana. Ya bu bile o kadar büyük ve güzel bir şey ki, biliyor musunuz? Ya seni düşünerek bir ekmek veya 1 kiloluk yoğurt bile alması güzel bir şey ya. O yüzden ben çok sinirlendim bu sevgiliye. Gerçekten. Yani bunu ona söyle ve hala da devam etmezse bence siktir et yani. Çok kızdım nedense bu kişiye. Hediye al. Öküz müsün ya? Evet, o kadar çok konuşmuştum ki ufak bir mola vermek istedim. Su falan içtim. Şimdi geri geldim. Ailelerin anlaşması ne kadar önemli diye sormuş biriniz. Ailelerin anlaşması önemli değil de sonuçta birbirlerini çok görmeyecekler. Bayramda, seyranda falan. Senin aileyle anlaşabilmen, onların işte değer yargıları falan seninkine uyuyor mu? Senin hayatına karışacaklar mı? Bunlar çok önemli aslında. Çünkü evlilik için falan sordum bu soruyu sanırım. Çünkü gerçekten sana böyle uyuz olan bir aile çok yaşamını zorlaştırıyor gerçekten. Çok uyuz, aptalca durumlar oluyor. O yüzden bence ailenin şeyi çok önemli aslında. İşte hayata nasıl baktıkları falan, hani bunlar senin hayata bakışınla, senin görüşlerine falan uyuşuyorsa daha rahat oluyor her şey. Tabii ki onlarla da görüşmek zorunda değilsin. Yani aileler çok bir sıkıntı değil aslında ama dediğim gibi hani senle kafaları uyuşan insanlar olmaları her zaman bir plus. Ve tam tersi insanlar olmaları da her zaman bir eksi oluyor yani, bu da bir gerçek. Bir yere gitmek için aileyi kandırmak, kendini suçlu hissetmek falan, bununla ilgili bir şeyler sorulmuş. Ya olacak böyle şeyler yani arkadaşlar, sevgili yapılıyor yani maalesef, sizin yaşlarınızda, bizim yaşlarımızda falan oluyor yani. Yani her yaşta oluyor da işte o yaşlarda aileye bahane sunmak gerekebiliyor. Ailede mesela ya böyle durumlarda ne olur? Beyaz bir yalan söylersin. Aile de ha ha der. Yiyormuş gibi yapar yani. Bunun raconu budur aslında. Ya da işte en aslında doğrusu çok açık bir şekilde iletişim kurmak da, bizim Türk halkı henüz o seviyeye geldiğini düşünmüyorum. Normalde söylersin sevgilinle buluşacağım. Onlar da ha tamam saat şu saatte gel falan, ama o seviyeye gelene kadar en normal seviye bu işte. Görmezden gelmek, yalan söylediğini bile bile yani. Sadece yerini, yurdunu bilmek, güvende olduğunu bilmek falan yani. İş paylaşımı, onun yaparım dedikleri yapılmıyor. Yani iş paylaşımı hakkında ne düşündüğümü sormuş. Ya evet, kadınlar ve erkekler arasında genelde kadınlara daha çok evde iş yükü biniyor. Bunu birinci elden yaşıyordum ben ve çok yakın bir zamana kadar. Bu aslında sizin kendinize verdiğiniz değerle ve ne kadarını hak ettiğinizi düşündüğünüzle de alakalı. Ben çok yakın bir zamana kadar benim işim yeteri kadar önemli değil, o yüzden ya çok yakın bir zaman kadar dediğim de hani bir 2 yıl öncesine kadar falan işte kendi işim yeteri kadar önemli değil. O da sabah erkenden işe gidip akşam geliyor. O yüzden evin bütün işini ben yapmalıyım şeklinde düşünüyordum. Ama öyle bir şey değil yani tabii ki. İki kişi de çalışıyorsa evden çalışmanız, işten çalışmanız fark etmiyor. Sonuçta herkesin belli sorumlulukları var. Evin düzeninin dönmesi için iki tarafın da kendinden beklenen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Ama sizin ayaklarınızın yere basması, özellikle kadınlara söylüyorum. Ayaklarınızın yere basması gerekiyor ki genelde evden çalışan taraf biz oluyoruz. Ya da işte daha az gelir getirdiği için daha az çalıştığı düşünülen taraf diyeyim. Her neyse işte yani sonuç olarak, ya bu arada çalışmasanız bile Evde sonuçta çocuk mucuk bakıyorsunuzdur. Evde bitme. Çünkü evin işi bitmiyor bildiğiniz gibi. Eğer evde yaşayanlarınız varsa evin işi bitmez hiçbir zaman yani. Hani anne babasıyla değil kendi başına yaşayanlar varsa. O yüzden mesela erkek sırf çalışıyor falan para getiriyor diye evde ayağını uzatıp öyle mal mal oturacak diye bir şey yok. Tabii ki o da evin bir birey olduğu için evde yaşadığı için belli şeyleri yapmak zorunda yani. Bu konuda şey olmanız gerekiyor. Yani kendinize güvenmeniz ve ne kadar iş yapmayı hak ediyorum ve ne kadarı artık karşı tarafın işi. İşbirliği önemli bu konuda. Şey yapmak gerekiyor. Onun dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Bir de mesela bazı şeyleri o kadar fazla siz yaparsınız ki bazen karşı taraf yapmadığınızı artık sizden bekler. Yani bazen siz sırf iyi niyetinizden ya da işte ne bileyim yap hani onu orada öyle görüp o işi yapmak istemişsinizdir. Ama öyle bir şey olur ki sizin üstünüze yapışır, sizin işiniz gibi olur. Hani böyle algılanmasına izin vermeyin. Mesela şey yazmış ya buraya. Benim yaptıklarım ya benim üstüme olanlar yapılıyor, onun üstüne olanlar kalıyor. Diyor ki mesela ben istediğimde yapacağım ama istediği zaman hiçbir zaman gelmiyor. Hani onu da konuşmak gerekiyor. Yani istediğinde yapacaksın ama yani istediğinde bir ay sonra olmasın gibi güzel bir şekilde ayarlamak gerekiyor o işbirliğini. Bizim de hala üstünde çalıştığımız bir şey olduğu için ben bu şekilde tavsiye vermek istedim. Çünkü bazen gerçekten taraflar şey yapabiliyor yani hani kim ne işi yapacak. Genelde kadına düşüyor. Şey olabiliyor yani kafa karışıklıkları olabiliyor. İnsanların birbirlerini hatırlatması gerekiyor. Hayır, bu benim işim değil. Bu artık bu senin işin. Sen bu kadarını yapacaksın. Ben bu kadarını yapacağım. Şey güzel olabiliyor. İşte liste yapıyorsunuz. Şu kadarını sen yap, bu kadarını ben yapayım gibi. O güzel olabiliyor. İşte atıyorum kedinin kolunu sen temizle, makineyi ben boşaltayım. Böyle şeyleri konuşmak gerekebiliyor. Ayrıca şey yani hani dediğim gibi onun benim üstüme düşenler yapılıyor, onun üstüne düşenler yapılmıyor. Bu konuda da yani konuşmak ciddi bir dille, ciddi bir tavırla konuşmak gerekiyor. Yani hayırdır? Tamam senin üstüne bu ama sen yapmıyorsun. Sen yapmadığında da bu iş yükü az çoğalıyor, çoğalıyor. Yine ikimizin sırtına kalacak gibi konuşmak gerekiyor yani. İlişkinin başında onun aldatma saydığı bir şey yaptım. 8 ay sonra ayrıldı, affedememiş ama kendini kurban, beni suçlu görüyor. Böyle toksik bir şekilde görüyor. Ne yapmam lazım? 2 ay önce de tekrar ilişkiye başlamak istediğini söylemiş. Bu arada birlikte seni izliyorduk. Sırf böyle yazdığı için cevaplamak istedim bunu benim birlikte izledikleri için. Şimdi 8 ay sonra ilişkinin başında aldatma gibi bir şey yapmışsın. 8 ay sonra bunu içine sindiremeyip ayrılmış anladığım kadarıyla. Affedememiş yani. Ama sonrasında mesela ayrılmışsınız bitmiş artık yani. Sonrasında seni suçlu kendine kurban olarak. Ya sonuçta bitmiş bir olay ve belki sen de pişmansın. Ya bunun üzerine böyle sürekli edebiyat parçalamak bana da toksik bir davranış gibi geldi yani. Hani tamam olan oldu biten bitti artık. Böyle sürekli ağlamaya zırlamaya gerek yok yani. Bir de 2 ay öncesine kadar tekrar ilişki istemeye başlamış. Yani o zaman lafını etmeyecek hani mesela. Bunun lafını ettirmem ben bundan sonra. Yani ikimiz eşit bir insanız. Sürekli bunu kullanarak bana her yani sürekli zır zır zır her istediğini yaptırmak, ilişkide böyle üstün bir konumda olmak falan. Böyle şeyler hoş değil yani böyle hesaplar. Eşim subay. Evde de askeriye de gibi emir veriyor. Ne yapabilirim? Bu bir şey söyleyeyim mi? Geçen az subay mıydı neydi? Bir şey oldu tamam mı? Bir kuzenlerimden biri öyle bir şey oldu. Ve şey diyor bana gerçek mesela ay pardon ya filan dedim ona çarptım böyle. Dedi ki böyle diyemezsin düzeltiyorum özür dilerim. Hani askeriyede o kadar katı kurallar var ki gerçekten dilleri, hareketleri, davranışları falan kabalaşıyor, değişebiliyor böyle. O yüzden bu gerçek bir sorun. Ben birkaç hafta öncesine kadar az subay kuzenimi o işi bana anlatmadığı bir zamanda şey yapabilirdim. Ya yadırgayabilirdim, yargılayabilirdim ama gerçekten olan bir sorunmuş bu. Yani etrafındakilere de kaba davranmak. Ama sonuçta bunu ayarlayacak kişi kendisi yani. Eve geldiğinde işini eve getirmek zorunda değil. Eşine de o şekilde emir vermek zorunda değil. Hoş bir davranış değil. Yani işte öyle yapıyor diye evde de yani meşru bir davranış yani işte yapabilmesi bunu meşru kılmıyor yani. Uyarılması gerekiyor. Hoş bir davranış değil yani. Uyarmak ve davranışını düzeltmesini söylemek, net bir şekilde anlatmak gerekiyor yani. Nedir ya hani işte emir veriyor diye eşine de emir mi verecek yani saçmalık. Sırtını bana yaslamanı hiçbir şey dert etmemeni istiyorum demesi psikolojik şiddet sayılır mı? Eğer sırtını bana yaslamanı, hiçbir şey dert etmemeni istiyorum diyerek sadece duygusal olarak sana senin yani duygusal destek olarak istediğin desteği verebileceğini söylüyorsa psikolojik şiddet değil ama buradaki tını bana daha çok şey gibi geldi. Sen çalışma, ben sana destek olurum, sırtını bana yasla, ben senin kulun kölen olurum. Bu çok şeye müsait bir ilişki oluyor. Böyle suistimale müsait. Çünkü o zaman senin minnet duygusu oluşturuyor ve o senin o işte sırtı. Ya bu aptalca şeyler bana hoş gelmiyor yani. Hani onu kullanarak sana yaptığı iyilikleri yüzüne çarparak böyle bir üstünlük oluşturma falan. Hoş değil yani. Ayrıca şey de hoş değil mesela. Kendin çalışacaksın ama işte sevgilini, karını çalıştırmayacaksın. Bu da çok aptalca, muhafazakar, ayıca, yobazca, öküzce ve hani gerçekçi olmayan bir bakış açısı yani. Ya çalıştırmamak gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Kesinlikle red flag olduğunu düşünüyorum ben bunun. Hiçbir şekilde hani böyle şey resmen hani malı olarak görüyor demek ki. Çünkü çalışınca kıskanacak falan. Ay gerçekten anla. Yani böyle bahsedince bile sinirlendim. Kesinlikle hayır diyorum. Benim kırmızı çizgim yani bu. Kaynanayla birlikte yaşamak. Ay gerçekten Allah başa vermesin. Boşanmalık durum yani. Birlikte yaşamak, üst katında yaşaması, alt katında yaşaması, ilişkiye böyle bir de şimdi bunlar kendilerine oğullarına aşık oldukları için genelde Türk kaynanalar kendilerini geline rakip olarak görüyorlar falan yani. İğrenç bir durum gerçekten böyle her konuda yarışmaya çalışıyor falan gelinle. En küçük bir kavga olduğunda aşağı iniyor. Bir iş arkadaşım böyleydi oradan biliyorum bu arada. En küçük böyle kapı çarpıyormuş hemen aşağı iniyormuş karı. Sana ne amına koyayım siktir git ya. Öyle işte yani öyle oluyor. O yüzden aile apartmanıdır. Kaynanayla yaşamak. Üst katta kaynana, alt katta bilmem ne. Yemin ederim kaçın yani. Arkanıza bile bakmadan kaçın. Instagram'da porno yıldızlarını beğenmesi normal mi? Bence normal değil ya. Bu böyle bir şey var tamam mı? Ay çok normal. Hayır abi normal değil yani. Porno yıldızlarını da beğenme bir zahmet sevgilim varsa. Tamam porno izliyorsan izle. 31'ini çek. Orada bitir işi yani. Ne demek ya sürekli Instagram'da memeli göklü karılara bakacağım, beğeneceğim fotoğraflarını kaydedeceğim bilmem ne. Yani çok aptalca çocukça geliyor bana yani aşın artık böyle şeyleri. Hani bir ünlüyü beğenmeyi falan da anlarım ya. Bir kadını, ünlü bir kadını beğeniyorsundur falan. Ama işte artık bu şey seviyesine geliyorsa böyle, sevgilinin özgüvenini düşürecek seviyeye geliyorsa mesela. Senin dış görünüşün çok farklı. Sonuçta o Instagram'da beğendiği kişiler çok farklı. Ne bileyim bana ayıp geliyor ya. Hoş değil sanki. 31'ini çek kapat konuyu yani. Niye uzatıyorsun ki? Bir de beğendiğini böyle meşru kılmaya çalışıyor falan böyle. Çok normal bir şey. Erkekler yapar böyle şey. Hayır abi siktir git yani ya. Ben böyle yapan bir kadın görmedim yani. Hayvan gibi erkek fotoğrafları, götlerini, memelerini falan beğenen. Hiç öyle bir kadın görmedim ama nedense erkekler hep bu davranışı çok normal göstermeye, savunmaya, meşru göstermeye çalışıyor. Siktirin gidin ya. Çocuk musunuz yani? Call me Kezban ama benim görüşüm bu konuda yani. İntihar düşüncesi olan ve terapi almak istemeyen erkek arkadaşıma nasıl yardımcı olabilirim? Bence senin yardımcı olabileceğin kısmı aşmış bu konu. Çünkü terapi almak istememesi yardım kabul etmediği anlamına geliyor. Kesinlikle profesyonel desteğe, yardıma ihtiyacı var. Bunu bir profesyonelin bilmesi ve erkek arkadaşına yardım etmesi gerekiyor. Neyse intihar demişken bir de bu Enes Kara olayı hakkında da konuşacağım. Ama bu hafta konuşmayacağım. Bu haftaya hem süremiz yetmedi hem de daha o olay sıcak. Biraz daha düşüncelerimi toparladıktan sonra konuşmak istiyorum. Ya inşallah haftaya başka kötü bir olay olmaz yani. Gerçekten artık böyle dua eder hale geldik yani. Ya böyle şey oluyor insan böyle. Acaba o konuyu konuşmadan başka bir şey mi olacak falan gibi. Korkunç. Yani o kadar korkunç ki her şey. Neyse. Azıcık bir homofobi, cinsiyetçilik veya AKP vibe'ı hissettiğimde soğuyorum hemen. Çok haklısın. Ya tabii ki mesela hemen böyle çok kesin yargılara varmamak lazım ama ya bazı şeyler vardır ki böyle kırmızı bayrak sallar. Mesela şey kadın dediğin şöyle olacak abi filan demesi benim için bir deal breaker'dır. Anında kalkarım o masadan yani. Ya da işte hayvanları sevmiyorsa böyle ileri geli tikko sikko konuşuyorsa böyle benim bazı değer yargılarım hakkında falan. Kalkarım yani ama çok küçük bir mesela şey demiştir. Ya işte makyajsız bence daha güzelsin filan. Hani bu şey olmaz mesela. Hadi kalk gidiyoruz. Artık bu ilişki olamaz falan gibi bir şey değil. O yüzden hani Küçük konularda bence çok şey yapmamak lazım böyle. Çünkü her hiçbir insanla kafamız %1 milyon uyuşacak diye bir şey yok yani. Kendisi arkadaşlarıyla gezi planları yaparken benim tek başıma gezi planı yapamamam. Ya seni kontrol etmeye çalışıyor. Çok kontrolcü bir davranış gibi geldi bu bana. Gibi geldi değil, öyle yani. Kendi istediğini yapıyor, sen yapamazsın. Çünkü sen onun malısın. Seni böyle kontrol edebileceği bir şey gibi görüyor. Hiç hoşlanmadım ben. Bana bayağı böyle kocaman bir kırmızı bayrak gibi geldi bu. O yüzden bence ayrılmanı veya düzgün bir şekilde konuşup hani en azından durumu anlamaya çalışmasını sağlamanı tavsiye ederim. Toksik bir ilişkim var, asla ayrılamıyorum. 4 sene olacak. Gay'im, yalnızlıktan korkuyorum. Ya emin ol, gay bile olsan, biliyorum gay olarak Türkiye'de hayat sürdürmek çok daha zor straight olmaktan, ama berbat bir ilişki, yani yalnızlık berbat bir ilişkiden çok daha iyi bence. O cesareti bulmak gerekiyor sadece. İlişkinin samimi olması için osurmak şart mıdır? Yani şart değildir demek istiyorum ama yani sevgilinin yanında da osuramayacaksan kimin yanında osuracaksın ki? Bir de şimdi sonuçta yani evlilik, yani eğer evliyseniz mesela, hadi ilişkiyi geçtim diyelim, evlisiniz. O bence bir milestone ilişkide, bu arada bir evre geçilmesi gereken. Diyelim işte o evreyi geçtiniz, evlendiniz falan ya da aynı evde yaşıyorsunuz bilmem ne. Ne bileyim, hamile kalabilirsin, karnında bir sıkıntı olabilir, bir şeyler, değişik şeyler, medikal sıkıntıların olabilir, sıçarsın, osurursun, kusarsın, böyle şeyler olacak yani hayatta. Bunları böyle kibarlık meselesi yapmak, görmezden duymazdan gelmeye çalışmak, bunları böyle yok saymak bana çok garip geliyor. Vücut fonksiyonlarını falan yok saymak. Yani gidin ağzına osurun, suratına sıçın falan demiyorum da. Yani bu hayat fonksiyonlarını yok saymak, utanmak, başka odaya gitmek bana hiç doğal gelmiyor. Çok garip geliyor. Ama tabii herkesin ilişkisi farklıdır, bir şey diyemem. Eşini seviyorsun Ruh ikizin ama o kedileri sevmiyor. Ne olurdu? Bu bir çıkmaz. Bu durumdayım. Ruh ikizim olmazdı eğer kedileri sevmiyorsa. Şaka bir yana yani şey derim mesela, benim evde kedi olabilir, yani benim evimde beraber yaşayacaksan kediyi tolere etmen lazım. Hani kediyi sevmek, bayılmak zorunda değilsin. Her şeyini ben yaparım kedinin. Ama evimde bir kedi olmasına tolere etmek zorundasın. Yoksa bence bu ilişki olmaz yani. Çünkü benim için bir şey meselesi. Çok önemli yani. Evde bir hayvanım, kedim olabilmesi. Yani bu hayvana şey yapan, karşı çıkan insanlarla anlaşamazdım herhalde ben kesinlikle. Ya da işte şey, şöyle bir anlaşma olacak. Kedinin hiçbir şeyini, köpeğin hiçbir şeyine karışmayacaksın ama evde olmasına tolere edeceksin. Çünkü bu benim sevdiğim bir şey yani. Sen sevmiyorsun diye benim vazgeçebileceğim bir şey değil bu. Bu şekilde anlatabilirdim herhalde derdimi. Bir de zaten hani mesela evde olmasına tolere ediyorsa er de geç sevecektir abi yani. Eğer taş değilse bu insan, diyelim evde kedi veya köpek var. 5 gün geçsin, 10 gün geçsin, bir ay geçsin aradan. Yani hayvan gibi seveceksin. Yani mecbursun sevmeye. Babamla annem mesela kardeşimin kedi sahiplenmesine aşırı karşı çıkmışlardı. Şu anda babam yani kedinin en büyük fanı yani. Babam asla böyle bir insan değildi. Hayvan gibi seviyor kediyi. O yüzden var olmasına tolere ediyorsa zaten aynı evde mutlaka sevecektir. Ama evde yok olmasın. Ondan rahatsız oluyor. Bundan rahatsız oluyor. Böyle huylu gıcık bir şeyse maalesef benim için bir yani kesinlikle şey, benim için bir deal breaker yani, bitiririm yani. Pankek bana bazen şey getiriyor böyle. Hoş geldin aşkım. Böyle bir top getiriyor. Ağzında bir oyuncak getiriyor. Ve sonra böyle diye ağlıyor. Bu da şeymiş. Hoş gel aşkım. Ya oyun oynamak istiyor ya da şey, böyle bir sevgi gösterisi yani. Hani sana av getirdim. Sana sevdiğim bir oyuncağı getirdim bak. Çağırıyor, yemeğe çağırıyor yani. Ve çok tatlı. Az önce de onu yaptı. Hani bu tatlılıkla yaşamak istememek bence çok gıcık bir davranış ya. İlişkinin adının inatla koyulmaması hakkında ne düşünüyorsun? Yani sadece sevişip geçmek istiyor galiba ama bu arada bunda da bir ayıp yok. Sevişip geçmek de isteyebilirsin ama karşı tarafa net bir şekilde belirtmen lazım yani niyetini. Öyle salak salak oyun oynamaman lazım. Belki karşındaki taraf sevişmek değil, doğru düzgün bir ilişki istiyor. Haksızlık edemezsin yani. Ya beklentin olması ilişkiden ve yani niyetini açık ve şey, net bir şekilde bilmek istemen karşındakinin ayıp değil, günah değil, kezbanlık değil yani. Adını koymayacakmış. Siktir git o zaman yani. Sinirlendim yine. Evlilik, çocuk gibi konularda dışarıdan konuşanları nasıl ekarte ettin? Ekarte edemiyorsun. Ağzı torba değil insanların. Konuşan konuşuyor yani. Böyle ağzına sıçmamak için sabırla bekliyorum. Yani bir gün gerçekten birini kıracağım ama şu an için he deyip geçiyorum. Yani mesela daha bugün teyzem işte ne zaman çocuk yapacaksın falan. Böyle klasik şeyler ya. Onlar şimdi anlamıyorlar. Yani anlamayacak seni muhtemelen. Sen de onu anlamıyorsun işte. Israr ediyor böyle çocuk mocuk falan böyle. Ha deyip geçtim mesela. Çünkü seviyorum teyzemi. Ama yani böyle saçma salak biri gelip de akıl vermeye kalkarsa yani yine her deyip geçmeye çalışırım ama her an ağzına sıçabilirim yani öyle bir eşikteyim ben. Bilmiyorum işte öyle. Yani hayatınıza şey böyle bazen net bir çizgi çizmek gerekiyor sınırlarını. Böyle net bir şekilde ağzına sıçmaktan kastım o zaten. Sınırlarını net bir şekilde belirlemezsen o insanlar konuşmaya devam ediyor. Yani rahatsız oluyorsan her deyip geçemiyorsan bence sınırını net bir şekilde koyman lazım. İlk günden evlilik konusu açıp evlenince hafif bir işte çalışacaksın değil mi diyen erkek. Oy. Ultra yobaz yani inanılmaz. Daha ilk günden sıkıştırmaya çalışıyor yani. İlk günden kontrol etmeye çalışıyor. Çöpe. Bayağı çöpe yani. Bay bay diyorum sadece. Hoş değil. Abla kafe... Bu da son soru. Böyle jübileyi bu soruyla yapmak istedim. Abla kafedeyken kavga edip ayrıldık. Çayını iç, para boşa gitmesin dedi. Sence doğru kişi mi? Evet, kesinlikle doğru kişi. Mutlaka asla ayrılma. Muhteşem biri, çok doğru kişi. Diyorum ve bu bölümü bu şekilde bitiriyorum. Umarım yeterince uzun olmuştur sizin için. Götümü yırttım yani uzun olsun diye. Sabahın 4'ü şu anda. Umarım keyif alırsınız. Çok çok öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.